Ayrım 16. Çok kültürlü toplum. 1. Açıklama. Bu yazı 24-29 Eylül 1994 tarihinde Evangelisch Akademie Hülhemrur'da düzenlenen Çok Kimlikli, Çok Kültürlü Bir Toplum Nasıl Olmalı isimli konferansa sunulan tebliğin notlarından oluşmuştur. E, V, A, N, G, E, L, İ, S, C, H, E. H, U, L, H, E, L, M. R, U, H, R. Sevgili dostlar, sadece bizim ve Türkiye'nin değil, bugün tüm dünyanın da en önemli, en yakıcı sorunu olan çok kültürlü, çok kimlikli toplum nasıl olmalı konusundaki kimi düşünce ve deneylerimi Türkçe aktaracağım. Bu güzel fırsatı Türkiye'den gelen ve Kürtçe bilmeyen Türk dostlarıma borçluyum. Onlara teşekkür ederim. Çünkü onların sayesinde severek en çok kullandığım 3 dilden biri olan Türkçe ile 18 yıldan bu yana 3. konuşmamı yapacağım. Konumuzla ilişkisi nedeniyle Türkçe ile olan kader bağımdan birazcık söz edeyim. Ana dilim Kürtçe ama ilk eğitim ve entelektüel dilim Türkçe. 7 yaşına kadar neredeyse hiç Türkçe bilmiyordum. Geniş aşiret evimizde konuşulan dil Kürtçeydi. Sayılmayacak kadar çok amca, teyze, hala, dayı ve yakın akrabalarım hep Kürtçe, Kürtçenin iki lehçesi Kurmanci ve Dimili konuşuyordu. Dedem ve anneannemin anlattığı masal ve öyküler hala kulaklarımda. Onlar hala zaman zaman geceleri çalışma odamın penceresine gelerek bana göz kırpıyorlar. Babamın işlemeli uzun biluru ile çalarak söylediği Meme Alan, Cembeliye Hekkare'ye Übinevşe Narin, Siyaben Duhece ve diğer destanlar bugün de kendimi iyi hissetmediğim zamanlar gelip bana yardımcı oluyorlar. Dipnot, bilur, kaval. Onların sayesinde rahatlıyorum. Çaktırmadan sessizce yazdığım edebi metinlere girip metinlere kendi renk ve nefeslerini vermeye çalışıyorlar. Kısacası o masum ve çocuksu dünyam Kürtçenin o kendine özgün akışlarıyla örüldü. Sanırım ben de o sıcak, renkli nakışları seviyordum. Çünkü 7 yaşında ilkokula başlayarak yeni bir dil ile tanıştığımda ve bu yeni dilin, yani Türkçenin kendine özgü renkleri ve havası üstüme üstüme gelmeye başladığında o çocukluk dünyamı kıskançça korumaya çalıştım. Okulu sevmediğimi ve kaçtığımı hatırlıyorum. Zavallı dedem ve annem okulun önemine ve benim okuyarak ne kadar büyük bir adam olacağıma ilişkin çok dil döktüler. Okulun önemi ve büyük adamlığa ilişkin söylenenler değil ama sanırım dedemin o güzel rengarenk şekerleri ve beni her yaz yaylaya götüreceğine ilişkin verdiği sözlerle annemin benim için diktirdiği yeni elbiseler beni kandırdı. İkna oldum ve tekrar okula gittim ve Türkçe ile artık tüm hayatım boyunca sürecek serüvenim başladı. Benim için anlatılması zaten zor bu serüvenin tüm aşamalarını burada uzun uzun anlatacak değilim. Sonuçta şu oldu. Ana dilim olan Kürtçe, eğitim dili olmadığı için geriledi, artı o sıcak nakışlarıyla dünyamı yeterince ısıtamaz oldu ve Türkçe benim kültür, yazı ve entelektüel dilim haline geldi. Ve neredeyse tek okuma dilim oldu. Çünkü Türkiye'de yayınlanan Kürtçe kitap sayısı, Cumhuriyet'in kuruluşundan 1970'lere kadar bir elin parmakları kadar azdı. Artık Türkçe düşünen, Türkçe kendisini ifade eden birisi haline geldim. Eğitim, okuma ve yazma aracılığıyla yeni bir dil kazanmıştım ama ana dilimi neredeyse kaybetme pahasına. Çocukluğumu, çocukluğumun o renkli ve beni devamlı heyecanlandıran dünyasını neredeyse kaybetme pahasına. Her Kürt çocuğu gibi ben de devamlı bunun ezikliğini yaşadım. Eziklik belki de tam uygun bir tanım değil, belki de hüzün daha uygun bir tanım. Evet, bu gelişme ve değişmenin hüznünü devamlı yaşadım. Ve beni dilimden, çocukluğumdan, çocukluğumun o renkli dünyasından uzaklaştıran her şeye karşı da devamlı ihtiyatlı oldum. Onlardan uzak durmaya çalıştım ve hiçbir zaman onlara güvenemedim. İlk fırsatta da ana dilime dönmek için çaba sarf ettim. Bu nedenle Türkçe ile ilişkim hep inişli çıkışlı oldu, hep farklı duygular içinde oldum. Hep demeyeyim ama çoğu zaman Türkçe'ye karşı önyargılı oldum, utanarak bunu fark ettim. Ne zaman bunları aşabildim ve ne zaman Türkçeyi bugün burada yaptığım gibi severek, isteyerek konuşmaya ve kullanmaya başladım. Yeniden ana dilimle çok güçlü bağlar kurduktan, Kürtçe ile romanlar ve edebi metinler yazmaya başladıktan sonra, ana dilimle barışmam, onunla harmonik bir ilişki kurmam, Türkçe ile de ilişkilerimi düzeltmeme yaradı. Kuraldır, kendi ana dilini iyi bilen birisi, diğer dillerle de rahatça ilişki kurar. Kuraldır, kendi ana diliyle barışık olan birisi, diğerleriyle de barışık olur, onları sever. Türkçe ile ilişkilerim şimdi çok sıcak. O artık ne bir tehdit unsuru, ne de beni benden çalan bir araç. O sevgili dillerimden biri. Peki ben ne zaman ve nasıl kendi ana dilimle sözünü ettiğim ilişkiyi yeniden kurdum? Belki size garip gelecek ama yurt dışında. Evet, yurt dışında. İsveç'te. Ne yazık ki Türkiye'de bu olanaklarım hiç olmadı. Benden önceki kuşaklarında hiç olmadı. Onlardan önceki kuşaklarında hiç olmadı. Eğer 1977'de İsveç'e gelip yerleşmeseydim, büyük olasılıkla sözünü ettiğim ve beni ahlaki olarak son derece rahatlatan, mutlu eden gelişme de olmayacaktı. İsveç'te bu olanaklara kavuştum ve ülkemden, ana dilimden, Türkçeden binlerce kilometre uzak olmama rağmen ana dilime ve ardından da Türkçe ile sıcak bir ilişki kurabildim. Çünkü İsveç'teki sosyal ve kültürel yaşam çok kimlikli, çok kültürlü bir modele göre işliyor. İsveç'teki ilk yıllarımda durumu anlamakta güçlük çektim. Kürt çocuklar için kreşler ve anaokulları vardı. Eğitimciler Kürtçe ve İsveççe bilen iki dilli öğretmenlerdi. Kürtçe dergi ve gazeteler çıkıyordu ve bunlar Kültür Bakanlığı'ndan devamlı yardım alıyordu. Kürtlerin çeşitli dernekleri vardı ve bunlar Göçmenler Bakanlığı'ndan yardım alıyordu. Kürt çocukları okullarında haftanın belli saatlerinde ana dili eğitim alıyorlardı. Yüksek Öğretmen Okulu'nda Kürtçe öğretmen yetiştirmek için bir bölüm vardı ve tüm ülkede 200'den fazla eğitimci, öğretmen vardı. Kürt aydınları, yazarları, kültür adamları kendilerini rahatlıkla ifade edebiliyorlardı. Kütüphaneler Kürtçe kitaplar alıp raflarına yerleştiriyordu. Eğitim Bakanlığı Kürt çocuklarının eğitimi için Kürtçe okuma kitapları hazırlıyordu. Belediyelerde Kürtçe bilen asistanlar, danışmanlar, tercümanlar vardı. Devlet Kürt göçmenlerine ulaştırmak istediği enformasyonları iki dil, İsveççe, Kürtçe ile hazırlanmış broşürlerle rahatlıkla ulaştırıyordu. Kürtlerin kendi dilleri, kültürleri ve kimlikleriyle ilgili tüm talepleri anlayışla karşılanıyordu ve olabildiğince yerine getirilmeye çalışılıyordu. İlkin bu durumu anlamakta gerçekten güçlük çektim. Niçin İsveç Kürtlere karşı böyle anlayışlı ve cömert davranıyordu? Yoksa çok iyi bir müttefik miydi? Türkiye'den alışkın olduğum mentalite ve jargonla böyle düşünüyordum. Daha sonra toplumla daha yakın ilişkiler kurmaya başladıktan ve özellikle Göçmenler Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı'na bağlı çeşitli kültürel görevlerde bulunduktan sonra sanırım durumu iyi kavradım. İsveç ne Kürt sorununu kendi çıkarları için kullanmak istiyordu, ne Kürtlere karşı çok özel bir sempatisi vardı, ne de Kürtlerin çok iyi bir müttefikiydi. Çok kimlikli, çok kültürlü toplumu kendi resmi politikası olarak kabul ettiği için tüm bunları yapıyordu. Ve bunu sadece Kürtler için değil, Türkler de dahil, diğer tüm etnik gruplar için yapıyordu. Türkiye'den gelen arkadaşların gözlerindeki soru işaretlerini görür gibi oluyorum. Ama niçin diye sormakta haklılar. Zaten çok küçük olan bu etnik grupları bir güzel asimile etmek varken niçin İsveç bu aptallığı yapıyor? Nedeni şu. İsveç, ciddi çatışma ve çelişkilerin yaşanmadığı, sarsıcı kavga, gürültü ve toplumsal patlamaların olmadığı, toplumun dinamik gelişmesini engelleyen, kültürel, etnik gerilimlerin söz konusu olmadığı bir refah toplumu yaratmak için bu söz konusu aptallığı yapıyor. Ve grupları baskı altına almak, kimlik ve kültürel haklarını ellerinden almak ve geleneklerimizden bildiğimiz, alışkın olduğumuz metotlarla onları asimile etmek yerine, onlara devamlı hak ve görevlerini hatırlatan, onları toplumsal olarak katılımcı hale getiren, onları devlete bağlayan bir demokratik politika izliyor. İsveç çok kültürlü, çok dilli ve milliyetli toplumu bir zenginlik, topluma dinamizm kazandıran bir dinamo olarak görüyor. Çeşitli dil, kültür, din ve milliyetlerin barış ve eşitlik içinde iç içe yaşamalarını güzel, mutlu ve refah dolu bir geleceğin garantisi olduğuna inanıyor. Sosyal demokratların eseri olan ama tüm toplum tarafından da kabul edilen İsveç'in bugün etnik gruplara ilişkin izlediği politika bu. Ancak İsveç'te biz Türkiyelilerin çok yakından bildiği politikaları izledikten ve onların yanlışlığını kendi deneyleriyle öğrendikten sonra bugünkü politikaya vardı. İsterseniz sıkıcı olmamak ve tarihler, rakamlar ve istatistiklere takılmamak kaydıyla kısaca bu gelişmeye de bakalım. Bugün dünyayı kasıp kavuran şovenizm, etnik temizleme ve şiddetle yok etme politikalarına karşı barışçı alternatiflerden birisi olabilecek İsveç modelinin arka planını biraz yakından görebilmek için de bu kısa bakış yararlı olabilir. Bu modelin gelişimine ilişkin her şeyden önce şunu söylemek gerekli. İsveç tam da Türkiye'nin %100 aksine homojen bir toplumdan heterojen topluma gitmeyi tercih etmiş bir ülkedir. Dünyada Japonya ve Norveç'ten sonra etnik ve kültürel olarak en fazla homojen olan toplum İsveç'tir. Sadece İsveç'in kuzeyinde etnik olarak farklı küçük bir Lapon azınlık vardır. Onun ötesinde toplum çok uzun bir süre homojen kalmıştır. Ve daha sonraları 1960'lardan sonra gelen göçmen gruplarının kültürel dinamizmi bu homojenliği değiştirmeye yetmemiştir. Ama devlet ve toplum sözünü edeceğim gelişmelerle heterojen toplumun daha dinamik, daha zengin ve daha erdemli olacağında karar kılmıştır. İsveç'in bu konudaki geçmiş uygulamaları çok yüz kızartıcıdır. 1800 ve 1900'lerin ortalarına kadar izlenen politika tipik bir kolonyal politikaydı. Ezmek, sömürmek, asimile etmek, yasaklamak, hor görmek ve diğer kültürlerin haklarını vermemek. Ve toplum olarak diğer dil, din ve kültürlere karşı devamlı kapalı olmak, ihtiyatlı olmak. Belki inanmayacaksınız ama 1930'ların başında toplum o kadar homojendi ki ülkedeki tüm yabancıların sayısı 1047 idi. O dönemde gelenlere kuşkuyla bakılıyor, gelenler kabul edilmiyor, binbir güçlükle gelenler de hiçbir haktan yararlanamıyordu. Nazi Almanya'sından anlatılmaz zorluklarla kaçmış Alman yazar ve aydınlarının İsveç'teki trajedisi hala İsveç'in yakın tarihinde kara bir lekedir. Söz gelimi Almanya'da kitapları faşistler tarafından yakılan Kurt Tolski, KURTTCHOLSKY, İsveç'te kimselerin uğramadığı unutulmuş bir köyde büyük çaresizlikler içinde kalarak intihar etti. Bugün İsveç Pen Kulübü her yıl sürgünde yaşayan bir yazara Tolski'nin anısına dünyanın en itibarlı ödüllerinden biri olan Tolski ödülünü veriyor. Bundan 2 yıl önce benim de içinde bulunduğum yazarlardan, aydınlardan oluşmuş bir delegasyon o uzaklardaki unutulmuş köye giderek Tolski'yi yaşatmak için güzel şeyler yaptı. Ama Tolski ve arkadaşlarına reva görülen uygulama hala kara bir lekedir. Sadece bu kadar da değil. İkinci Dünya Savaşı sonrası Kızıl Ordu'nun Baltık ülkelerini işgal etmesi üzerine o ülkelerden kaçan tüm Baltık entelijansiyasına karşı reva görülen uygulama çok iğrençti. Onların çoğu tekrar gemilere bindirilerek geri gönderildi. Ve geri gönderilenlerin de çoğu bir daha dönmemek üzere direkt Sibirya'ya, ölüm kamplarına gönderildi. Baltık ülkelerinin neredeyse tüm entelijansiyasının yok edilmesinde Stalin'in totaliter rejimi kadar İsveç'te suçludur.